Ayrım 39. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 335. O toplantıda belki de en yüksek otorite olan Dario Ehandia en az kendini ifade edenmiş bana anlatılanlara göre. Başkan hakkında bir iki alaycı yorumdan sonra kendi kabuğuna çekilmiş. Başkanlık yarışında Ospina Perez'in yerini alacak kaçınılmaz aday olarak görülüyordu. Ama o gece bunu hak edecek ya da bundan vazgeçmesini gerektirecek pek bir şey yapmamış. Ilımlı bir muhafazakar olduğu düşünülen başkansa hiç de öyle olmadığını sergiliyormuş. Bu yüzyılda ülkeye başkanlık etmiş iki kişinin torunu ve yeğeniydi, aile babasıydı, emekli bir mühendisti ve kendini bildi bileli milyonerdi. Sessiz sedasız hallettiği pek çok işte parmağı vardı. Aslı olmasa da evde de sarayda da işleri çekip çevirenin kararlı ve hırslı karısı olduğu söylenirdi. Aslında böyle bir öneriyi kabul etmenin onu rahatsız etmeyeceğini söylermiş yakıcı bir alayla. Sonra da halkın iradesiyle oturduğu başkanlık koltuğundan hükümeti yönetirken kendini çok rahat hissettiğini eklermiş. Konuşurken liberallerin elinde olmayan bir haber kaynağından güç alıyordu kuşkusuz. Ülkedeki güvenlik güçlerinin tam ve kesin bilgisi geliyordu ona. Pek çok kez odadan çıkarak bu konudaki son haberleri takip etmiş olmalı. Bogota'daki garnizonda 1000 kişi bile yoktu aslında. Ülkedeki diğer birimlerden gelen haberlerin ciddi olmadığı söylenemezdi. Ama her şey sadık silahlı kuvvetlerin kontrolü altındaydı. Tarihi liberalizmi ve sert muhafazakarlığıyla tanınan komşu Boyaca bölüğü inatçı bir Godo olan Vali Jose Maria Villareal'in emriyle kendi sorumluluk bölgesindeki olayları çıkar çıkmaz bastırmakla kalmamış, başkente boyun eğdirmek için son derece iyi silahlanmış birlikleri yola çıkarmıştı bile. Başkanın tek yapması gereken ılımlı, ölçülü davranışlarla olabildiğince az konuşarak ve yavaş yavaş sigara içerek liberalleri oyalamaktı. Hiç saatine bakmasa da devlet baskısı uygulamakta kendilerini hayli kanıtlamış olan taze birliklerin kente gireceği zamanı dikkatle hesaplamış olmalıydı. Uzun süre deneme yanılmaya dayalı formüllerin değiş tokuşunu yaptıktan sonra Carlos Leras liberal liderlerin Clinica Central'de son çare olarak kararlaştırdıkları seçenekten söz etmiş. Başkandan toplumsal barış ve politik uyumun gereği olarak yönetimi Dario Ehandia'ya devretmesini istemiş. Böyle bir plan eski başkanlar ve ileri görüşlü politikacılar olan Eduardo Santos ve Alfonso López Pumayero tarafından hiç çekincesiz kabul edilirdi. Ama ne yazık ki o gün ülke dışındaydılar. Sigara içtiği hasislikte yanıt veren başkanın söylediği bekledikleri gibi değilmiş. Bu fırsatı boşa harcamayarak o zamana kadar pek kimsenin bilmediği gerçek niyetini ortaya çıkarmış. Hem kendisi hem de ailesi için en iyisinin iktidarı bırakarak kişisel servetleriyle yurt dışında politik kaygılardan uzak bir yaşam sürmek olduğunu söylemiş. Ama seçimle başa gelen bir başkanın görevini bırakarak kaçmasının ülke için ifade edecekleri onu endişelendiriyormuş. Böylesi bir durumda iç savaş kaçınılmaz olacaktı. Leras Restrepo görevden çekilmesi konusunda ısrar edince, başkan ona anayasayı ve yasaları savunmanın yalnızca vatanına değil, vicdanına ve Tanrı'ya karşı da en yüce görevi olduğunu söylemiş. Dediklerine göre işte tam o anda görünüşe göre hiçbir zaman söylemediği ama sonsuza kadar ona mal olan o tarihi cümle çıkmış ağzından. Kolombiya demokrasisi için ölü bir başkan, kaçak bir başkana yeğdir. Tanıklar arasında bu cümleyi başkanın ya da başka birinin dudaklarından duyduğunu hatırlayan kimse çıkmadı. Zaman içinde başkanın farklı becerileri gündeme geldi. Politik olarak neyi hak edip neyi etmediği, tarihi değeri tartışıldı ama edebi kıvraklığı hiç söz konusu olmadı. Bu cümle o zamandan sonra Ospina Perez hükümetinin sloganı, zaferinin temel direklerinden biri oldu. Hatta bu cümlenin muhafazakar gazeteciler özellikle de o sırada toplantı odasında olmasa da başkanlık sarayında olan tanınmış yazar ve politikacı, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Joaquín Estrada Monsalve tarafından yaratıldığı söylendi. Bu iddianın haklı tarafları vardı. Külleri yeni soğumaya başlayan mahvolmuş bir kentte ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir ülkede kimin söylemesi gerekirse onun söylediği bir cümle olarak tarihte yerini aldı. Başkanın gerçek becerisi tarihi cümleler uydurmak değil, halk isyanını bastıracak ve ülkeye muhafazakar barışı getirecek taze birliklerin kente gireceği gece yarısına kadar liberalleri tatlı sözlerle uyutmaktı. Ertesi gün 10 Nisan'da Dario Ehandia sabahın 8'inde uykusundan telefonun kabus gibi 11. çalışında uyanarak iki partili teselli rejiminin devlet bakanı olduğunu öğrendi. Bu çözümden hiç hoşlanmayan ve kişisel güvenliği açısından endişeye kapılan Laureano Gomez, tam hiç vazgeçmediği başkan olma arzusunu gerçekleştirmeye uygun koşullar oluşmaya başlarken ailesiyle birlikte New York'a gitti. Gaita'nın uğrunda öldüğü köklü bir sosyal değişimin hayalleri ise kentin dumanı tüten kalıntıları arasında yok oldu gitti. Bogota sokaklarındaki ölülerin ve sonraki yıllardaki devlet baskısı neticesindeki ölümlerin 1 milyonu aştığı söyleniyor. İnsanların çektikleri sefalet ve katlanmak zorunda kaldıkları sürgün de cabası. Tüm bunlar olurken üst düzey hükümet görevlerindeki liberal liderlerin tarihe suç ortakları olarak geçme riskini aldıklarının farkına varmalarına daha çok vardı. Bogota'da o tarihi günde yaşanan olaylara tanık olan ve birbirini tanımayan iki kişi vardı. Yıllar sonra ikisi de en iyi dostlarımın arasında yer aldılar. Biri kendi delegasyonunun başı ve ülkesinin Dışişleri Bakanı olarak Panamerikan Konferansı'na katılan Guatemalalı edebiyat adamı, şair ve politik deneme yazarı Luis Cardoza'ya Aragon, öteki de Fidel Castro'ydu. Ayrıca ikisi de olaylara karışmakla suçlanmıştı sonradan. Cardoza'ya Aragon için yapılan suçlama, Guatemala'daki ilerici Jacobo Arbenz hükümetinin özel delegesi kisvesi altında olayları başlatanlardan biri olduğuydu. Şunu kavramak gerekir ki, Cardoza'ya Aragon, tarihi bir hükümetin delegesi ve dilimizin büyük şairlerinden biriydi. Tutup da böylesine delice bir serüvene destek verecek biri değildi. Güzelim Anı kitabında yer alan en acı verici çağrışım, Enrique Santos Monteo'nun Caliban El Tiempo'da kaleme aldığı sevilen köşesi, saatlerin dansında ona General George Marshall'ı öldürme görevini yakıştırmasıdır. Konferansa katılan delegelerin çoğu gazeteciden bu gafını tamir etmesini istedilerse de bu mümkün olmadı. İktidarı elinde bulunduran muhafazakarların resmi yayın organı olan El Siglo, dört bir yana Cardoza'ya Aragon'un ayaklanmada elebaşılık yaptığı haberini yaydı. Onu ve karısı Lia Kostakowski yıllar sonra Ciudad de Mexico'da anılarıyla kutsallaşan, zamanın büyük ressamlarının yapıtlarıyla daha da güzelleşen Coyoacán'daki evlerinde tanıdım. Biz dostları pazar akşamları hiçbir konuda üstünlük taslamayan bu önemli adamın evinde geç saatlere dek toplanarak geçirirdik. Kendini bir kazazede olarak tanımlardı. Çünkü cinayetten hemen hemen bir saat sonra keskin nişancılar otomobilini makinalı tüfekle taramışlardı. Günler sonra isyan bastırıldığındaysa sokakta yolunu kesen bir sarhoş tutukluk yapan bir tabancayla iki kez yüzüne ateş etmiş. Sohbetlerimizde sık yinelenen bir konuydu 9 Nisan. Öfkemiz, kaybedilen yıllara duyduğumuz özleme karışırdı. Fidel Castro'ya gelince, biraz da militan bir öğrenci olması nedeniyle her türlü saçma suçlamanın kurbanı durumundaydı. Kendini kaybetmiş kalabalıkların arasında geçirdiği korkunç bir günün ardından o kara gecede 5. Ulusal Polis Bölüğü'ne giderek sokaklarda insanların birbirini öldürmesine engel olabilmek için ne yapabileceğini araştırmaya başlamış. hiçbir ortak ölçütün sağlanamadığı isyan içindeki kalede ne tür bir umutsuzluğa kapıldığını anlamak için onu tanımak gerek. Garnizonun komutanlarıyla ve üst düzey yetkililerle konuşarak onları barakalarında oturan kuvvetlerin bir işe yaramadığına ikna etmeye çalışmış. Düzenin sağlanmasını ve daha adil bir sistem kurulmasını sağlamak için adamlarını dışarı çıkartıp sokaklarda mücadele etmeleri gerektiğini anlatmış. Onlardan öncekilerin başarılarını anlatarak şevke getirmeye uğraşmış. Ama resmi bölükler ve tanklar kaleyi delik deşik ederken sesini duyan olmamış. Sonunda Fidel şansını başkalarıyla denemeye karar vermiş. Şafak vakti liberal liderlerden getirdiği emirlerle 5. bölüğe gelen Plinio Mendoza Neyra, yalnızca isyankar subaylar ve adamlarının değil, kaleye sığınmış, harekete geçmek için emir bekleyen liberallerin de barışçıl bir biçimde teslim olmalarını sağlamak amacındaymış. Bir anlaşmaya varmak için pazarlıkların yapıldığı uzun saatlere ilişkin Mendoza Neyra'nın belleğinde iri yarı, tartışmacı Kübalı öğrencinin imgesi kalmıştı en çok. Castro, liberal liderler ve isyankar subaylar arasındaki çatışmalara herkesi aşan aklı başında müdahalelerde bulunmuş pek çok kez. Neyra, yıllar sonra Caracas'ta o sıralarda Sierra Maestra'da olan Fidel Castro'nun o korkunç gecede çekilmiş bir fotoğrafına rastlayınca anlamış Kübalı öğrencinin kim olduğunu. Ben Castro'yu tam 11 yıl sonra Havana'ya zaferle girişine tanıklık eden bir gazeteciyken tanıdım. Zamanla yıllara direnen ve pek çok vartayı atlatan sağlam bir dostluk oluştu aramızda. Birlikte ilahi ve insani konularda yaptığımız pek çok sohbette Fidel Castro'nun bireysel oluşumunun temel ve belirleyici dramlarından biri olarak sık sık dile getirdiği 9 Nisan ağzımızdan düşmez. Özellikle de içeri girip çıkan asilerin içinde bulundukları acil duruma politik bir çözüm üretmek için çaba harcayacaklarına durmadan söğüp saydıklarını fark ettiği 5. bölükte geçirdiği gece. Bu iki arkadaşım Kolombiya tarihini ikiye bölen olaylara tanıklık ederlerken bizler kardeşim ve diğer sığınmacılarla birlikte Juanito amcanın evinin karanlığında hayatta kalmaya çalışıyorduk. Çıraklık döneminde bir yazar olarak bir gün gelip de içinde yaşadığımız o vahşi günleri belleğimde yeniden kurgulamam gerekeceğini fark etmedim bile. O sıralardaki tek derdim çok daha dünyeviydi, ailemi, en azından o ana kadar, yaşadığımızdan haberdar etmek, onlardan, annemden, babamdan ve kardeşlerimden, daha da önemlisi farklı kentlerde yatılı okuyan iki kız kardeşim Margot ve Aida'dan haber almak. Juanito amcanın sığınağı bir mucizeydi. İlk günler dışarıdaki hiç dinmeyen ateş ve güvenilir haber alamamamız nedeniyle zordu. Ama yavaş yavaş yakınlardaki dükkanları keşfettik ve yiyecek bir şeyler satın alabildik. Sokakları saldırı bölükleri ele geçirmişti. Kesin ateş etme emirleri vardı. Uslanmaz Jose Palencia, rahatça dolaşabilmek için bir sandığın içinde bulduğu asker üniformasını giyip, mantar şapka ve tozluklar takarak asker kılığına girmiş, onu fark ederek ateş açan ilk devriyeden mucize eseri kurtulmuştu. Gece yarısından önce susturulan ticari radyo kanalları ordunun kontrolündeydi. Telgraf cihazları ile ilkel ve az sayıda olan telefonlar güvenlik güçlerinin emrine verilmişti. Başkaca iletişim aracı da yoktu. Telgraf ofisleri tıklım tıklımdı. Önlerindeki kuyruklar sonsuza uzanıyordu. Radyo istasyonları yakalayıp da dinleyecek kadar şanslı olanlara gönderilecek bir mesaj servisi kurmuştu. Pek umudumuz olmasa da bize en kolay ve güvenilir gibi görünen bu yöntemi yeğledik. 3 gün kapalı kaldıktan sonra kardeşimle birlikte dışarı çıktık. Korkunç bir görüntüydü. Kent harabeye dönmüştü. Yangınları azaltmasına karşın enkaz kaldırma çalışmalarını geciktiren sürekli yağmur nedeniyle hava bulutlu ve karanlıktı. Çatılarda yuvalanan keskin nişancılar nedeniyle merkezdeki sokakların çoğu kapalıydı. Dünya savaşındalarmışçasına silahlı devriyelerin emirleriyle anlamsız turlar atmak gerekiyordu. Ölümün sokaklara sinen kokusu dayanılacak gibi değildi. ordunun kamyonları kaldırımlarda yatan ceset dağlarını kaldırmamıştı henüz. Askerler umutsuzluk içinde akrabalarının kimliklerini belirlemeye çalışanlarla çatışmak zorunda kalıyorlardı. Bir zamanlar kentin iş merkezi olan harabedeki kötü koku o kadar dayanılmazdı ki soluk almak neredeyse olanaksız olduğundan pek çok aile ölülerini aramaktan vazgeçmek zorunda kalıyordu. Büyük ceset piramitlerinden birinde ayakkabısı ve pantolonu olmayan ama üzerinde kusursuz bir frak bulunan bir ölü ilişti gözüme. 3 gün sonra küller enkaz arasında ya da kaldırımlarda yığınlar halinde çürüyen, hala kimsenin sahiplenmediği cesetlerin kokusunu yayıyordu. Kardeşimle birlikte hiç beklemediğimiz bir anda o kesin emirle birlikte bir silahın emniyet kilidinin hiçbir şeyle karıştırılamayacak sesini arkamızda duyarak donduk kaldık. Eller yukarı. Korkudan taş kesilerek hiç düşünmeden kaldırdım ellerimi. Birinci sınıf yedek olarak silahlı kuvvetlerin çağrısına uyan arkadaşımız Angel Kazish'in kahkahasını duyunca çözüldüm ancak. Bir gün kadar Radyo Nasyonal'in önünde bekledikten sonra sayesinde Juanito amcanın evindeki sığınmacılar adına bir radyo mesajı göndermeyi başardık. Babam 2 hafta süresince gece gündüz yayınlanan sayısız mesajın arasında dinlemiş onu. Ailenin tahmin manyaklığının iflah olmaz kurbanları olarak kardeşimle birlikte annemin bu mesajı onu en kötüsüne hazırlayan arkadaşlarımızın bir iyiliği olarak yorumlanacağından korktuk. Pek de yanıldığımız söylenemez. Annem ilk geceden itibaren düşlerinde 2 büyük oğlunun karışıklıklar sırasında bir kan denizinde boğulduğunu görmüş. Çok inandırıcı bir karabasan olmalı çünkü başka kanallardan da gerçeği öğrendiği zaman evde oturup açlıktan ölmemiz gerekse bile hiçbirimizin bir daha asla Bogota'ya dönmemesine karar vermiş. Bu kesin bir karardı belli ki. Ailemizden bize ulaşan ilk telgrafta geleceği belirlemek için en kısa zamanda Sucre'ye gitmemizi istiyorlardı. O gergin bekleyiş sırasında Bogota'nın küllerinden yeniden doğacağını sanan pek çok arkadaşım, Cartagena'da Indias'ta eğitimime devam etmenin altın olanaklarından söz ettiler bana. Oysa Bogotalılar o kıyımın korkusundan ve dehşetinden asla kurtulamayacaklardı. Cartagena'da kentin tarihi kalıntıları kadar prestijli 100 yıllık bir üniversite ve benim Universidad Nacional'deki kötü notlarımı iyi olarak kabul edecek İnsani boyutlarda bir hukuk fakültesi vardı. Aslını astarını anlamadan bu fikri göz ardı etmek ya da annemlere bahsetmek gibi bir niyetim yoktu. Onlara Sucre'ye Cartagena üzerinden uçakla yolculuk edeceğimi bildirdim. O sıcak savaş sırasında Magdalena Irmağı bir intihar yolu olabilirdi. Luis Enrique ise Bogota'daki patronlarıyla hesabını kapatır kapatmaz Barranquilla'ya iş aramaya gideceğini haber verdi. Aslında hiçbir yerde avukat olmayacağımı biliyordum pekala. Tek amacım bizimkileri oyalamak için biraz daha zaman kazanmaktı. Cartagena düşünmek için iyi bir teknik durak olabilirdi. Asla aklıma gelmemiş olansa bu mantıklı hesabın beni oranın yaşamak istediğim yer olduğu çözümüne götüreceğiydi. 39. ayrımın sonu. Sayfa 343.